Ayrım 3.
Kanser sözcüğünü sevmedim. Şimdiye değin, ders notların dışında hiç yazmadım bu sözcüğü. Gazetelerin kimi zaman incelikle yazdıkları, amansız bir hastalık sözcüğünü de sevmedim. Kendi sınırlarını aşarak amaçsız büyüyen bir hücre, koca bir gövdeyi kuşatarak, koca bir yüreği susturarak, yengisini, bütün insanlığa telefon tellerinden, telex tuşlarından, televizyon antenlerinden bağırıverdi işte. Ama Yılmaz'ın ülkesinde antenler çığlığı almadı. Doğa nasıl bozulan dengesini sürekli kurarsa toplum da kurar ve dengesini dengeler kurarak sürdürür. Halkın özlemi ile resmi görüşü yansıtan televizyon arasında acı dengesini bulamadı ve dinginleşemedi. O zaman acının çığlığı halkın yüreğinde devinir. Önce usul söyler sessizce, "Ey dostum nereye gittin?" Sesini yavaş yavaş salıverir kendine ve çevresine doğru. "Ey dostum nereye gittin?" Çıkar sokaklara. Şimdi yüz binlerce adım, binlerce saat uzağında da olsa, toprağın, ceviz ağacının, alüminyumun ördüğü tabutun içinde de olsa ve çözülmüş, dağılmış olsa da ses alma hücreleri bir ince yel gibi, bir akarsu gibi, bir gök uğultusu gibi bağırır. "Ey dostum nereye gittin?" Ya da sayfaların katranını taşıran bir dizmen gibi bağırır. "Ey sevgili dostum nereye gittin? Nereye?" Yaşadım, biliyorum artık. Öyle bir gün gelebilir ki ölüm haberlerin ilk haberi, gazetelerin manşeti, dergilerin kapağı olacakken arkalarda bir yere sığınıverir. Ama tarih sezer hileyi. Her şeyi kendi yerine kor. Ne var ki bize gereken ilkim bugün değil midir? Arkadaş Özger beni tarihle avutma diyordu ya, ben de yineliyorum. Beni tarihle avutma, beni tarihle avutmayın. ABC Ekim 1986. Tek bir ses olmak. Bir akşamüstü geldiler, sopayla, tekmeyle, sövgüyle geldiler. Onlar avludaydı, solgun güneşin hüznüyle söyleşmedeydiler. Çeviren, çevreleyen taş duvarların arasında olsalar da duvarların dışındaydı düşleri. Kimi bulvardaydı sevgilisiyle, kimi baba evinde akşam sofrasına oturacaktı. Kimi üniversite kantininde coşkuyla tartışmada, kimi kuytu köşesinde anti duhringinleydi. Geldiler, talan ettiler düşleri. Vurdular, gülen ağzı çığlığa çevirdiler. Acının çığlığını yaralı gövdeyi gizledi duvar. Emdi yuttu haykırışı gök. Nasıl da severdi göğü. Çatalı elinde uçan, kuşa çevirdiği zaman gözünü, derin maviyi süzdüğü zaman, göğün o dingin serzenişini içine soluduğu zaman vuramamıştı kuşu. O günden bu yana dosttu mavi gökyüzüyle. Onunla gitti yıllardır bu karanlık duvarlar arasında dışarıya. İlk öpüştüğü tenha sokağa. Gök şimdi sanki boğuyordu sesi, onun için duyulmadı sesi. Kırıldı göğe, sevgilisine kırılır gibi. Kollarından yakalayıp yere yıktıklarında, inince gövdesine cop, tekme, soymak isteyince giysilerini, kurtarmaya çalıştı kendini diye, şiddetten yargılı olarak, gömdüler taşa, bağladılar demire, binlerce taşın altında gibi kıvrandı orada. İçinde fırtınalar, kasırgalar, taşkınlar, dipten vuran dalga gibi çarptı gövdesine. Düşüncesine, bilincine, acıdan döndü. Neydi ki acı? Duyabilseydi sesini, duyuramadı. Günü sayamadı, nice zaman geçti. Bir parça kuru ekmek verdiler. Biraz da yiyeceğe benzer bir şey. Bir kaşıkta, bir ağızda yutabilirdi hepsini. Öyle açtı. İnsan olmanın bilinci, onuru, doğal varlık olan bedeninin sesini duymak bile istemedi. İstenci bedeninin isteğine eğilse biliyordu ki, dövülen bedeni de olsa ezilmek istenen bilinciydi. Onun içinde duraksamadı. "Yemiyorum ülen" dedi. O dedi, öteki dedi. Hücreden hücreye sessizliğin sesi uğuldadı. İşte bunu gizleyemedi taş duvar, demir kapı. Kımıldayarak da olsa kör karanlığı yavaş yavaş oydu, ses olup aktı dışarıya. Neydi duyurmak istediği? Avlusu talan edilmişti, havası da. Görüşü duvarlarla örülmüştü. Kitabı koparılmış, yırtılmış, mektubu çevrili, ekmeği kirlenmiş. İçindeki kasırganın sesine ses olsun istedi, yemedi onun için. ses olsun bilinsin dedi. Yani susarak çığlıkladı. Yememek onun tek sesiydi çünkü. Boğazını sıkan eli, gövdesine inen copu, lağım gibi akan küfürleri, hepsini sessizliğin sesiyle bir namluya sürülen mermi gibi ölümlü gövdesine sürerek duyurdu. Gövdesini ölümün sessizliğine sürdüğü zaman, işte o zaman ses ana yüreğinden, dost gönlünden, arkadaş bilincinden, yürekten yüreğe, gönülden gönüle, bilinçten bilince de dolaştı. Telefon tellerini, telexleri, rotatifleri, sokakları, kentleri. Biri gizli dolaşıyor dedi bu yürek, biri örgüt dedi bu gönül. Boğmaya çıktılar sesini, sinsi karanlığı kolladı kimi, kimi korkuyu salıverdi. Kimi şaşkınlığını kuşandı, yanlışını sürdürdü namlusuna. Penceresini mazgal yaptı, gelir kapımı çalar diye. Ses sokakta kaldı, yağmurun, acı yelin sürdüğü alana geldi ses. Tek bir ses olmaya geldi alana. Ağzı acıyla kuşanmış analarla geldi. Gönlü kederle donanmış dostlarla geldi. Yüreği yüreğine vuran arkadaşlarla geldi. Tek bir ses olmaya. Duvarların içindeki sese ses olmaya geldi. Gövdeye sürülen ölüme soluk olmaya geldi. Ses boğucular, karanlık kollayıcılar, korkucular da geldi. Dost giysisiyle, arkadaş yüzüyle, kardeş sesiyle sızıverdi. Yağmur giderek artmıştı. Şemsiyesinin altına alıverdi. Ananın, dostun, arkadaşın sesini çekiverdi, götürdü. Götürdü, dağıttı sesi. Biri taşa vurdu sesi, biri yağmura içirdi. Biri acı yele dağıttı, biri kör kuyuya sarkıttı. Tek bir düşünce, tek bir özlem, tek bir amaç. Yani tek bir ses seslere bölündü. Sesler seslere bölündü. Özlemi böldü, düşünceyi böldü. Bir tufan uğultusuna dönüştü. Mahşere dönüştü alan. Herkes sesini, o tek sesi aradı. Kimse bulamadı o sesi. Taş duvarın, hücrenin, soğuğun, havasız havanın üstünde bir can soluğu olacaktı. Bir ölüm soluğu gibi kendini boğdu. Ses sesi boğdu. Ne bu ulen, ne bu? Yetmedi mi ezildiğin, biçildiğin, ağaçtan dal kırar gibi gövdeden kopardığın? Yetti artık. İnsanın insanlaşan sesi olacaksan bir ses ol. Sesi boğulan insanın sesi olacaksan tek bir ses ol. Bu yazı bir Ağustos genelgesine ve baskıcı uygulamalara karşı cezaevlerinde yaygınlaşan açlık grevleri üzerine yapılan bir mitingin uyandırdığı kaygılarla yazıldı. 2 Aralık 1988. Şiirin ışığa dönüştüğü yerde. Cezaevlerinden sesler kaynıyor. Küçük gözeneklerden kaynayan sular gibi. Derecikler oluşturuyorlar, ırmaklaşacaklar. Taşacak, büyüyecek, durgunlaşacak, olgunlaşacaklar. Enver Gökçe şiir yarışmasına katılan şiirlerin çoğu cezaevinden. Birincilik ve üçüncülük alan ozanlar da cezaevi sürgünü. Şu anda açlık direnişindeler. 1 Ağustos genelgesinde anarşist ve terörist olarak nitelendirilenlerden. Cezaevleri son yıllarda bu anarşist ve terörist olarak nitelenen insanlarımızın ürünlerini döktüğü bahçeler oldu. Şiirde, öyküde, romanda, resimde, fotoğrafta, karikatürde. Ya da olanak bulduysa bir iğne, biraz iplik, bir avuç boncuk edinebildiyse küçük bir çantanın üstüne oyalanmış çiçekte. Onlar duyguda, düşüncede, seste yeni estetikler üretiyor. İnsanın insanlaştığı değerleri üretiyorlar. İnsanı yücelten değerler üretiyorlar. Özlerine uygun olarak. Ama onlar insanın insanlaştığı, insanı yücelten değerleri yok eden, kırıp parçalayan, hiçbir değer tanımayan kişiler olarak niteleniyor resmi ideolojide. Kuşkusuz değiştirmek istedikleri koca bir dünya var. Kuşkusuz değiştirmek isteyecekleri nice köhne değer yargısı da var. Şimdi onlar ürettikleri ürünlerde, gündüzün ve gecenin duvarla çevrili aralığından bir ışık hüzmesi gibi dışarıya nice güzel değerler sızdırmakta duraksamıyorlar. Bu yapıtlar, bu ürünler onların kendilerine yönelen nitelemelere yalnızca bir yanıt oluşturmuyor, umudun tükenmezliğini, insanın tükenmezliğini, özgürlüğün sürekliliğini de vurguluyor. Bu ürünleri üretenlere selam olsun. Burada kesişen bir şey de var. İhsan Atar dostumuz Enver Gökçe'nin yaşamını biraz önce dile getirirken cezaevinden geçişini ve şiirin cezaevinde olgunlaştığını da ekledi. Enver Gökçe'nin anısında onun şiirinin süre gelen halkları da olarak gene bu şiirlerin birçoğunun cezaevlerinden çıktığı, çıkmaya devam ettiği de dolaylı olarak dile getirilmiş oluyor. Yani özgürlük düşüncesi, özgürlük savaşımı daha da büyüyerek devam ediyor. Atar aynı zamanda 1952 tutuklamasını büyük tevkifat olarak dile getirdi. Aranızda o yıllarda yaşama gelmemiş nice genç var. Büyük tevkifat denince bunun bugün böyle büyük nitelemesi kullanılmadığına göre nasıl bir sayı olduğu aklınızdan bir soru olarak geçebilir. Aklımda kaldığına göre ya 168 kişidir ya da 183 ya da öyle bir sayı, küçümsemiyorum bu sayıyı. Ama bir başka şeyi vurgulamak istiyorum. 12 Eylül ile birlikte 651 insanımız gözaltına alındı. Bu halkın özgürleşme bilincinin büyüdüğünün, arttığının da bir anlatımıdır. Aynı zamanda bu halkın özgürlüğün kendi ellerinde olduğunun, kendi elleriyle özgürlüğünü yaratacağının sayısal anlatımıdır da. Bu özgürlük bilincinin derinliğine ve genişliğine yayılıp yoğunlaşmasının elle tutulur anlatımı olduğu gibi büyüyen özgürleşme bilincine karşı baskının da o denli genişliğine yayıldığının ve derinliğine yoğunlaştığının da anlamıdır. Bu halkın büyüyen, güçlenen bilincinin anlatımı olduğu kadar halkın özgürlük istencinin öldürülemez, yok edilemez, engellenemez olduğunun da anlatımıdır. Ödül vermeye çağrıldığımda ödüle ilişkin bir iki şey söylemek gerektiğini duyduğum gibi ayaküstü de olsa Enver Gökçe'nin şiiri üzerine de birkaç söz söylemek gereğini duyuyorum. Enver Gökçe'nin şiiri güz ekini gibidir. Kırsal alandan gelenler bilirler. Son yazda yani güzün ekilen buğday ilk yazla birlikte eriyen karın altında filizlenir. Soğuğa, kırağıya dayanıklıdır. Kurağa dayanıklıdır. Nice boralar, fırtınalar ya da Anadolu'nun kavurucu sıcağı ortasında eğilip bükülmez, boy verir, başak verir. Böyle dayanıklıdır Enver Gökçe'nin şiiri. Enver Gökçe'nin şiiri harman olur, tığ olur, savrulur. Tohumdan ürüne, buğdaydan ekmeğe var olur gider. Enver Gökçe'nin şiir bir yandan bizim bilincimizi ve direncimizi pekiştirirken, bir yandan da devrimci şiirimizde özgün bir tohum olarak yineler kendini. Bilinir Enver Gökçe'nin cezaevlerinden aldığı, cezaevlerinin ağır koşullarının bedenine sızdırdığı sayrılıklar, onun gövdesine saran sayrılıklar, kuşkusuz bedeninin özünü, beynini de kuşatır. Bu nedenledir ki destansı uzun şiirler, uzun dizeler, gövdesinde yürüyen hastalıklarla birlikte boyundan ve eninden daralır. Yani giderek kısalır dizeler. Tek sözcüklere, sözcükler az heceli sözcüklere dönüşür. Ama süt filizi ekinin taneleşmesi gibi daha yoğunlaşır, daha sertleşir. Çünkü dünkü cezaevi gerçeğinden bugünkü cezaevi gerçeğine uzanır gibi, açlık direnişlerinin bağrında tohumlanır gibi, devrimci düşünce, devrimci inanç onun bedeniyle bütünleşir. Tüm varlığı bilince dönüşür. Şiir de bilincin ışığa dönüştüğü şiir olur. Bu ışıktır yeniden cezaevinden doğan, onunla bütünleşen. Hepsine kucak dolusu sevgi, gönül dolusu selam. AYKO tarafından düzenlenen Enver Gökçe Şiir Yarışması ödül töreninde yapılan sözlü konuşma. 18 Kasım 1988 Kızılırmak Sineması. Diyalog Aralık 1988 Sayı 1. Sevdamızın Bilge Irmağı. Son yonculuğunda, Cebeci sinliğinde, tabut ile toprak arasındayken biz hemen yanı başında faşist öldürümleri tartıştık. İki büyük öldürüm arasındadır. Ölümü de ondan. İstanbul Üniversitesi faşist katliamı ile Doğan Öz'ün pusuya düşürülerek öldürülmesi arasında. Kalbinden yaralıydı, yani enfarktüstü. Bu enfarktüs, halk bilgesi, bağımsızlık ve özgürlük düşüncesinin damıtılmış özü Ceyhun Atuf Kansu'ya sıkılmış bir kurşun gibi de algılanabilir. 16 Mart faşist katliamı onu bir kasırga gibi derinden alıp savurur. Yürek çarpıntılarını durdurmaya iç direnci yetmez. Artık ve bir kez daha faşizmin kurşunu gibi yüreğine saplanır enfarktüs. Yollar öldürümleri protesto eden yığınlarla, denebilirse yurtsever gençlerin cenazeleriyle tıkalıdır. Ceyhun Atuf kendisini hastaneye ulaştıracak bir arabada yüreğine inen ağrılarıyla cenazelerin ve protestoların tıkandığı trafiğin ortasında yaşama elveda diyecektir. Onu ilk gördüğümde Turhal'da anaların kucaklarına sardıkları bebelerin dizlerine ateşli başını dayamış yavruların ortasındaydı. Gözleri Fikret Otyam'ın resimlerindeki mühür, yanakları ateşten al, yaşamla ölüm salıncağındaki çocukların yüreğine sokulmuş yüreği. Anadolu'nun acısını ve yoksulluğunu donmuş bebe ellerini soluklayarak ısıtır gibi soluyla iyi etmeye çalışıyordu. Ceyhun Atuf Kansu'nun genel yaşam çizgisi başkent Ankara'dan İç Anadolu'nun yeni kasabası Turhal'a ve Turhal'dan Ankara'ya bir yolculuk gibidir. Anadolu'dur o, halk sevgisi, insan sevgisiyle, yurt sevgisi, yeryüzü sevgisiyle, bağımsızlık, güllü, özgürlük özlemiyle bütünleşir. Yeşil Irmak şiirinde de söyler. Çarşambada akşamüstü bir Mart günü, yorulmuş gördüm seni, durulmuş, gelişmiş, ermişsin, olmuşsun. Ne çare ki artık bu türkünün sonu. Denizi solurcasına sevinçli, sakin, çek tütünü son yaprağına kadar. Yağmurlu ovaları hazla seyret. Deniz, deniz nasıl olsa senin. Ceyhun Atıf Kansu, Yeşil Irmak'ın kollarından biri gibi, Yıldız Dağı'nın doruklarından ovalara iner, ekinlere, tütünlere karışır, çapa çapalayan alaların terine karışır, kundaktaki bebelerin düşlerine karışır, dağılır, toplanır, bulanır, berraklaşır, büyür, erginleşir, bilgeleşir. Ne ki bu türkünün sonu derken, yağmurlu ovaları hazla seyredecekken, deniz nasıl olsa senin derken, denizlerin itte cansız kalan gövdeleriyle fırtınaya tutulur. Bağımsızlık ve özgürlük ateşinin içten içe yanan koru, Bilge Baba'yı çığlıklandırır, özgürlük gülünün şiirinin burcuna diker. Yerden alınan gül, bir topçu neferinin Sakaryalı yaz toprağında akıttığı sıcak kan gülüdür. Alıp koklanan gül, Nazilli fabrikasından, emeğimizden, pamuğumuzdan dokuduğumuz sıcak halk gülüdür. Hoyrat ellerden alınan gül, Teksaslı çobanların bilemediği, uğruna can vermediği çileler gülü, Türkiye'li gülüdür. Kutsanan ve yerine konan gül, Mustafa Kemal'in bahçesinde ulusun suladığı, bakıp beslediği, yediveren gülü, bağımsızlık gülüdür. Öldürülemez olandır. Halk gibi, özgürlük gibi, budandıkça daha gürleşecek olan gülün bilincidir o. Bilincin bilginleşen şiir sesidir. Toprağından, halkından, kültüründen, bağımsızlık ve özgürlük kavgasından damıtılmış, arıtılmış, erişmiş ve erginleşmiş, Yüce Ozan Ceyhun Atuf Kansu'nun anısı önünde sizleri, kendi sesinden bir şiirlik saygı duruşuna çağırıyorum. Ceyhun Atuf Kansu'nun ölümünün 10. yıl dönümünde Halk Evleri Genel Merkezi tarafından düzenlenen paneli açılış konuşması 17 Mart 1989 Harp İş Salonu. Birkaç dakika İlhan Selçuk'la. Kimi rastlantıların bir altlığı, bir alt birikimi vardır kuşkusuz. İlhan Selçuk'la bir akşam yemeğinde birlikte olmak, böyle bir alt birikimin, yani geçmişi olan bir dostun ifadesi olana algılanabilir. Bu sofrada karşısındaki ekmekçi. Onur ödülünün geçen yılki sahibi olarak ekmekçi İlhan Selçuk'la ödülü kendisinin vereceğini söyleyince, hemen ekmekçinin yanında oturmuş bulunan ve kadehini kaldırmakta olan birine, yani bana düştü bu onurlu aracılık. İçimi burkan duyguyu da açıklamalıyım. Şimdi İlhan Selçuk silüetini arayan gözlerin sevincinin ve iç kıpırtısının benim yüzüme vurulmuş dikey çizgilerde kırılmış olmasının iç burkan duygusudur bu. Ama gene de İlhan Selçuk adındaki İlhan'la benim adımdaki İlhan'ın kardeşleşmesi gibi bir övüncü paylaşmanın beni gizlice gönendirdiğini de açıklamak isterim. Hemen hepimiz o belirli olayların ertesinde İlhan Selçuk ne diyecek diye aranırız. Ya da öyle günler olur ki ne diyeceği bilinse de nasıl diyecek diye aranırız. Çünkü o basınımızda bir nirengi noktası gibidir. Hemen hepimizin İlhan Selçuk adında oluşmuş bir yargısı vardır. Ama bunu dile getirmek gerektiğinde duraksarız, kaygıya kapılırız. Bu kaygı onu kendi büyüklüğünden de gerektiği gibi anlatmanın zorluğunu içinde taşıdığı içindir. Olayların okuru hemen her gün yerinden savurup dağıttığı değer yargıları kadar olayların iç bağlantılarının hemen her gün yeniden alt üst olduğu bir ortamda İlhan Selçuk okurun her sabah yönünü belirlediği pusula gibidir. Bir deniz feneri gibidir de her sabah güne geceyi biraz da onunla bilerek günü biraz da onunla tanıyarak başlar okur. Sıkılmamış ilk kurşunu sıkmanın nice onuru da İlhan Selçuk'undur. Çünkü kimi şeylerin adını koymak kadar adıyla yazmakta aynı düşünceleri paylaşanlara güç verir. Öyle günler vardır ki toplumların yaşamında faşizmin faşizm olduğunu yazmak demokratik güçlerin gücünü daha da yükseklerde dalgalandırır. 12 Mart öncesinde İlhan Selçuk'un bir konuşmasını anımsıyorum. İlk kez dinliyordum. Savaşımın diyalektik anıyı iyi saptamak gerektiğini vurguluyordu. Saatine bakarak ne bir saat önce diyordu ne bir saat sonra. 12 Eylül'den sonra da gün gün algıladık bunu. O demokratikleşme savaşımında ülkenin saat kulesi gibidir. Vurduğu zaman ne bir gün önceydi ne bir gün sonra. Bu yönüyle de bir dengedir İlhan Selçuk. İlerici, yurtsever, devrimci, devrimin özgün bir dengesi. Çağımızın belirleyici niteliklerinden biridir insanın parçalanması. Dünyanın ve uzayın binbir etkisi altında parçalanıyor günümüz insanı. Eskiden insan belki çok az şeyi kavruyordu ama bütündü. Birbirine katışan, çarpışan, çelişen, uyuşan sayısız etkenin ortasında paramparçadır bugünkü insan. İlhan Selçuk olmak, böyle bir ortamda hem tüm değerleriyle bir bütün olmak, hem tüm ilişkilerinde birbirine içten bağlı, bağlantılı, tutarlı olmak demektir de. Yani çağdaş kişiliğin özgün örneğidir o. Onun içinde öz gücüyle yaratandır. Halk okurunun bilincinde kendi yaratıcı gücünün tükenmez kaynağını algılayabilir onda. Arınmış, yetkinleşmiş konumuyla da bir kavgadır İlhan Selçuk. İnsanı yok ederek değil, onu değiştirerek yüceltmenin kavgası. Yurtseverliğin, bağımsızlığın, ilericiliğin, devrimciliğin kavgası. Emeğin kavgası, halkın kavgası, insanın kavgası. Kaleminin kökleri tarihin derinindedir. Gövdesi toplumsal bilincin gövdesidir. Yaprakları her gün yinelenen bilginin tazeliğiyle ışır. Aleş'in topuğunu hemen her yazısında bulgular. Hedefi şaşırmayan usta nişancıdır. Halkın incelmiş ironisidir. Tümcelerin altında gizli devinen. İroninin bizi çarpan gülüşüdür yüzümüzde o gün asılı kalacak olan. Bilemediğimiz nice şeyi onun yazılarında algılarken sanki bizim bildiğimiz ama unuttuğumuz şeyleri yazar gibi yakın bir dostluk ilişkisidir aramızdaki.